Ayrım 15.
Profesör Haberal. Hiçbir yere giden oyuncak treninin çocuk yolcularıyız aslında biz. Biletimizin elbet biteceğini, tamam artık in deneceğini düşünmek istemeye. Ömür menzilimiz her yılbaşı turunda viraj viraj tükenirken, sanki yeni başlıyormuş duygusuna kapılan çocuklar. Odama geldim mesela. Pembe antoryumlar, sarı lilyumlar, kırmızı gerberalar, beyaz listastüsler. Zarif bir vazo içinde. Ruhumuzda yeni yıl tomurcuklarının açtığı şu son günde, biteni değil, başlayanı müjdeleyen, hayata dair umutlarımızı yeşerten, çocuk gibi mutlu eden, rengarenk bir hediye. Not iliştirilmiş haliyle, yeni yılınızı en içten dileklerimle kutlarım. Ve gönderinin imzası tabii. Kimdenmiş derseniz, değerli hocam Emre Kongar'ın kaleminden okumuştum. Hafızama mıh gibi çakılan, benzer bir hatıranın öyküsünü. Kardeşin kardeşi gırtlakladığı 70'li yılların sonu. Gene böyle bir yılbaşı günü, gece yarısına yarım saat var. Hacettepe'de hasta ziyaretinden hızlı adımlarla çıkıp, aile arasındaki ev yemeğine katılmak üzere telaşla hastanenin kapısına koşarken, arkadaşıyla karşılaşır. Elinde rengarenk hediye kutuları vardır arkadaşının. Hayrola der, arkadaşı gülümser. Ameliyat ettiğim hastalarıma ve nöbetçi arkadaşlara getirdim. Yılbaşını onlarla birlikte kutlayacağım. Emre Kongar'ın gözleri yaşararak kucakladığı o arkadaşı, Profesör Mehmet Haberal'dır. Hapis tutulduğu hastane odasından bana bu zarif yılbaşı çiçeğini gönderen profesör yani. Dışarıdayken içeriye güzellik götüren, içerideyken dışarıya güzellik gönderen yürek. En karamsar olunması gereken anı, adeta kırmızı karanfil gibi yakasına takan adam. Evet, elbette dertlerimizi, kederlerimizi unutup yeni yılı kutlayacağız gene yapmacık eğlencelerle. Ancak merak etmeden edemiyor zihin. Hayatını ülkesine, mesleğine ve yurttaşlarına, yani bizlere adayan Profesör Haberal için yılbaşının adresi farksız olduğuna göre bireysel korkulara tutsak olan aslında kim? Minnettar olunması gereken insan içerideyken, ruhu prangalı olan bizler dışarıda mıyız sahiden? Erbakan. 27 kez hacı olmasına rağmen 1 trilyonu araklamaktan mahkum olan Erbakan yırttı. Başlıklar şöyle: Gül affetti, gül kurtardı, gül özgürlüğünü verdi, gül hayata döndürdü. Sanırsın Malta zindanlarında yatıyordu, zincire vurulmuştu, kırbaçlıyorlardı zavallı hocayı. Kardeşim, bir eli yağda, bir eli balda, çiftlik ebadındaki denize nazır havuzu villasında oturan adama Alcatraz kuşçusu muamelesi yapmayın Allah aşkına. Ver o trilyonu bana, değil bir seni yazlıkta, tuvalette otururum tuvalette. Peki nedir? Şudur. Laikliğe aykırı eylemlerin odağı olduğu için iki defa partisi kapatılan, daha sonra laikliğe aykırı eylemlerin odağı olduğu tescillenen, üçüncü partisi tarafından Çankaya'ya çıkarılan Abdullah Gül, 29 Ekim doğumlu. Laikliğe aykırı eylemlerin odağı olduğu için dört defa partisi kapatılan Necmettin Erbakan da 29 Ekim doğumlu. E hal böyleyken Cumhuriyet çocukları birbirine destek olmayacak da kime olacak? Kenan Evren. Evren yargılansın mı? Bir patırdı, bir gürültü. 12 Eylül 1980. O gün doğan 30 yaşında. Kaba hesap, bugün 40'lı yaşlarını süren vatandaşlarımız bile 12 Eylül öncesinde neler yaşandığını ancak anasından babasından dinlediği kadarıyla biliyor. Gerçekleri tarih yazar, bir de arşiv. Girdim arşive. Bugün sizlere 12 Eylül halkın iradesine vurulmuş darbeydi. Çok fenaydı. Ben demokratım, darbecilere karşıyım, evren yargılansın filan diye atıp tutan yüce Türk basını var ya, o arkadaşların 13, 14, 15 Eylül'de neler yazdığını çıkarttım. Buyurun. Kenan Evren'in söyledikleri her hukukçunun başucuna mukaddes kitap gibi asılacak cinsten sözleridir. Öpüp öpüp başlarına koysunlar. Böylesine olumlu özlenen sonuçları almaya yönelik harekata destek olmak milletçe hepimizin görevidir. Eğer ordu ihtilali başarmasaydı başımıza gelecekleri düşünebiliyor musunuz? Hep düşünelim, bin şükredelim. Hedef politikayı değil, çirkinleşen politikacıyı tasfiyedir. Hayırlı olsun. Hainlerin, küstahların, demokrasiyi yozlaştıran tüm güçlerin hepsi geriye itildi. İşçi, işveren ilişkilerinden köylümüzün efendiliğine, hatta bankalardaki paralarımıza bile güvence getirirdi. 12 Eylül darbe değildir diyen Orgeneral Kenan Evren'e tamamıyla katılıyoruz. 12 Eylül'ün gerekçesi haklıdır. Halkın meşru müdafaaya geçtiği gündür. Biz basın olarak 12 Eylül harekatının Latin Amerika'daki askeri dikta rejimlerine benzemediğini Avrupa'ya anlatmalıyız. Ümidimiz harekatın başarıyla neticelenmesidir. Türk Silahlı Kuvvetleri memleketimizin son şansıdır. El ele, kol kola mutlu günlere gidiyoruz. Düzlüğe çıkıyoruz. Sağ ol Mehmetçik. Tek tek isim vermiyorum. Çünkü ilaç için bir tane bile Evren yanlış yaptı diyen olmamış. Herkes esas duruşta. Adam 90'ına geldi, bizimkilere cesaret geldi. Ne asker darbe yapabilir aslında, ne de dış mihraklar darbeye zemin hazırlayabilir. Memleketin başının beladan kurtulmamasının, demokrasinin zırt pırt kesintiye uğramasının tek sebebi var, gelene ağam, gidene paşam diyen bu iki yüzlülük. Değilizm. Başbakanımız dün ne olmadığımız konusunda üç görüşünü daha beyan etti. Ülke haritasını farklı renklere boyama gayretinde değiliz. Doğuya ayrı, batıya ayrı konuşanlardan değiliz. Ne şiş yansın ne kebap diyenlerden değiliz. Sonra Şanzelize darbukacısı Balık Ayhan'ı yanına çağırdı ve ne olmadığımız konusuna ilave yaptı. Fransız hükümeti değiliz. Başka ne değiliz? Açıklamıştı daha önce. Uzlaşmaz değiliz. Uzlaşmak zorunda değiliz. Çark etmiş değiliz. Statikocu değiliz. Biz eski biz değiliz. Değişen biz değiliz. Değişecek değiliz. Ödün verecek değiliz. Taviz verecek değiliz. AB yolundan dönecek değiliz. Dönülmez yolda değiliz. Kimsenin yatak odasında değiliz. Henüz o safhada değiliz. Dayanacak durumda değiliz. Kadınlarla erkekler eşit değiliz. Alışık değiliz. Krizler ülkesi değiliz. Rahat değiliz. Omurgasız değiliz. Sünepe değiliz. Türkiye'nin tamamı değiliz. İnsanları ak veya kara diye ayıranlardan değiliz. Muhatabı değiliz. Alkış peşinde değiliz. İkbal peşinde değiliz. Bırakacak değiliz. Sağır değiliz, anlamış değiliz. Hesap sorma makamı değiliz, hesap verecek değiliz. Kabile devleti değiliz, sorumlusu biz değiliz. Din devleti değiliz, aceleci değiliz. Uysal koyun değiliz, ülkeye yayabilmiş değiliz. Milletin efendisi değiliz, henüz arzu ettiğimiz neticeyi alabilmiş değiliz. Fenerbahçe'nin oynadığı futboldan memnun değiliz. Seyirci değiliz. Sağ parti değiliz. Sol parti değiliz. İlkesiz değiliz. Dışa bağımlı değiliz. Kimseden izin alacak değiliz. Fiyat belirleyici değiliz. Her şeyi kendimiz yapacak değiliz. Tahammül noktasında değiliz. Pabuç bırakanlardan değiliz. Üfürenlerden değiliz. İsrail'e küs değiliz. Aktör değiliz. Sihirbaz değiliz. Sizden öğrenecek değiliz. Bilmeyenlerden değiliz. Peki neyiz? Caniler serbest. Halay çekiliyor. Proflar, gazeteciler içeride. Çıt çıkmıyor. Sanırım masum değiliz hiçbirimiz. Suçlu ceset çıktı, aranıyor. Kırmızı et yiyenler delirerek öldü. Danadan. Beyaz ete dönenler gripten öldü, kuştan, tavuktan. İyi de vejetaryenler niye öldü? Kene'den. Yetkililerimizin hiç suçu yok. Bebeler kuvvetle can verdi, klimadan dediler. Üniversiteliler uykuda rahmetli, kombiden dediler. Uçağı göz göre göre düşürdüler, radardan. Dandik trenle sürat, 9 cenaze, contadan. Suçlu conta kayıplara karıştı. Raylar tutuklandı. Şüpheli davranışları görülen Civata ve Som'un gözaltına alındı. İngiliz anahtarı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Lokomotif ameliyat edildi. Vagonlar ayakta tedavi gördü. Neticede yetkililerin alayı yırttı. Fabrika havaya uçtu. Kazandan. Doğal gaz borusunu patlattılar. Kepçeden. Kur'an kurusu çöktü. Tüpten. Çocuklar lağıma düşüp öldü. Rogardan. Duble yollar kan gölü. Mucurdan. Evlerimize su basıyor. Yağmurdan. Rize'de 12 kişi daha gitti. Heyelandan. Otoyolun ortasında boğulduk. İntikamcı dereden. Metronun tavanını deldiler. Sondajdan. Deniz otobüsüyle Şilebe girdiler. Dalkadan. Karaköy iskelesi battı birader. Lodos'tan. Taşrı'nın vicdanına terk ettiler. Zonguldak'ta 30 insanımızın diri diri toprağa gömdüler. 28'inin cesedini çıkardılar. Sanırsın uzay boşluğunda kaybolan astronottur. İkisini 3 ayda bulamadılar. Önce kader dediler. Sonra baktılar. Kader tek başına günah keçisi olmaya yetmiyor. Mecburen bilirkişi raporu hazırladılar. Ve ta 3 ay sonra sorumluyu buldular. Meğer cesedi bir türlü bulunamayan iki madenciden biri aşçı yamaymış, yemek pişirmek için madene soktuğu piknik tüpü ve kibrit yüzünden grizi patlamasına sebep olmuş. Yani son 8 senedir conta, kombi filan yerine ilk kez sorumlu insan tespit ettiler. O da 3 aydır bulamadıkları garibanın cesedi. Tutukluların hepsi anında tahliye tabii. Kedi nerede? Ağaca çıktı. Ağaç nerede? Balta kesti. Balta nerede? Suya düştü. Su nerede? İnek içti. İnek nerede? Dağa kaçtı. Dağ nerede? Yanda bitti, kül oldu. Kül nerede? Hangi kül? Kanuni. Hukuk hakkında ahkam kesmek için hukuktan önce aritmatikten bahsetmek gerekiyor sanırım. Ortalama insan ortalama hızla okuduğunda okuduğunun %60'ı aklında kalır. Anlamayı akılda tutmayı boş verip sadece okursa dakikada 120 kelime okur. 1.346.857, 1.346.858, 1.346.859 gibi kelime okumak yerine çok haneli sayı saymaya başladığında hızı yarı yarıya azalır. Dakikada ortalama 60'a düşer. Yani Yargıtay'da bekleyen 1.800.000 dosya var. Bırak içini açıp okumayı, o dosyaları tek tek saymaya kalksan bile günde 8 saatten hafta sonu tatillere hariç 3 ay tutuyor. Çünkü 10 kişiden biri mahkemelik. Türkiye'de herkes birbirine seni mahkemelerde sürüm sürüm süründüreceğim diye tehdit ediyor. Sonra herkes merak ediyor, bu mahkemelerde niye bu kadar dava birikiyor? Memleketi satıyorlar, gıkın çıkmıyor, tarlana alt tarafı inek giriyor, bütün köye dava açıyorsun emmioğlu. Bayramda herkes birbirinin elini öpüyor, kucaklaşıyor, baba bir ölüyor, iki tane kıytırı kalı için bütün silahla mahkemelik. Ev mev kaldıysa miras davası kan davasına dönüyor. Bunak bu diye anasını dava eden evlat mı ararsın, 3 aylığımı çaldı diye evladına dava açan baba mı? Kayınçoyla kaçan yenge, baldızı düdükleyen enişte, gerdekten önce takılarla araziye uyan gelin. Karanlıkta fark etmedim ayaklarıyla kayınvalideye takan damat meselesine hiç girmeyeyim. Aile ansiklopedisi yazmaya kalksan 700 bin cilt çıkar Yargıtay'dan. Klima aldım soğutmuyor Yargıtay'a, soba aldım ısıtmıyor Yargıtay'a. Vay efendim tampon çizildi doğru Yargıtay'a. Sanırsın kaportacıdır Yargıtay başkanı. Kalorifer az yandı, çok yandı dalgasına. Bütün apartman birbirini dava ediyor. Şahitlik yapan kapıcıyı işten attılar. Yargıtay'a gitti. Geçenlerde apartman yöneticisi komşuları vurdu mesela. Ölenler mezarlık, kalanlar Yargıtaylık. Borcunu ödemedi bu adi herif, Yargıtay'a. Ödedim ben o şerefsize, Yargıtay'a. Banka kredi kartı veriyor, herkes alıyor. Kredi kartı için 3 lira kesiliyor. Bütün mudiler bankaya dava açıyor. Banka bütün mudilere dava açıyor. Hadi bakalım Yargıtay'a. Adam çocuk peydahlıyor kadından. Sonra salağa yatıyor. Matizdim, hatırlamıyorum diyor. Çocuğun babasının kim olduğunu Yargıtay'a soruyorlar. Nafaka desen kafadan Yargıtay'a. Bu memlekette erkekken kadın olmak için cihazı kestirmen bile yetmiyor abi. Kestirmeden önce dava açıp kazanman gerekiyor. Kazandın kazandın. Kazanamadın Yargıtay'a intikal ediyor. Yok eğer dava açmadıysan, kestirdiysen bu sefer dava açıp delili göstermen gerekiyor. Delili sakladın sakladın. Saklamadın Yargıtay'a intikal ediyor. Yok eğer kadınken erkek olmak istiyorsan zaten Yargıtay'a intikal ediyor. Beş kişinin gırtlağını kesip bir saniye izah edeyim hakim bey diyen adamı biliyorum ben. Katil bu kadar yüzsüz olunca izah bir saniye sürüyor ama dava 20 sene. Bakın 188 kişiyi domuz bağıyla katledip oturma odasına gömenlerin avukatı televizyona çıktı. Velev ki suçlu bile olsalar mağdurdurlar dedi. Bu pişkinlikle dava biter mi arkadaş? İş adamına dava açıyorlar 78 milyar dolarlık. Hakim alıyor ayda 2000 lira maaş. Hakimin psikolojisini düzeltip dosyaya hakim olması zaten 6 ay sürüyor. Gak dedi hakaret davası, guk dedi manevi tazminat davası. İmam cemaat misali, bu ahalinin başbakanı, dünyanın en çok dava açan başbakanı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin milli kütüphanesinde sadece 1 milyon 200 bin kitap var, en kalını 1000 sayfa. Yargıtay'da 1 milyon 800 bin dosya var, bazıları 55 bin sayfa. 5 dakika durun da Yargıtay nefes alsın birader. Not, diyebilirsiniz ki başlıktaki kanuni yazının içinde yok. Başlığa kanun yazsam dangozlar okumaz. Belki Muhteşem Süleyman'ı yazdığımı sanıp okurlar diye öyle yazdım. Allah bilir tüketiciyi kandırıyor diye bir davada bana patlatırlar şimdi.